Sözlerin güzeli, sohbetin derini, soruların eşliği ve Mavi'nin huzuruyla Tuğba Akbey İnan'la Mavi Dünya başlıyor.
Merhaba sevgili dinleyenler, Tuğba Akbey İnan'la Mavi Dünya'ya hoş geldiniz. Bugün de yine çok kıymetli bir misafirimiz var programımızda. Sol Yanım Acıyor ve Karşı Köyün Delisi kitaplarının yazarı, şair, yazar Ayla Aydemir bizlerle birlikte. Hoş geldin Ayla.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Ayla, sohbetimize şöyle başlayalım istiyorum. Hepimiz çocukken şiirler yazdık aslında. Hayatımızın bir döneminde Türkiye'de herkes şiir yazıyor. Sen de bu hikaye nasıl devam etti? Şiir nasıl anlam buldu ki sen artık bir şairsin?
Yani inşallah şair olurum, henüz şairim demek için biraz erken ama herkesin evet okul hayatında özellikle lise sonlarda lise 2 lise 3'te böyle bir şiir macerası başlıyor. Başlıyormuş daha doğrusu, bana sonradan böyle bilgiler geldi. Ama ben ya o dönemlerde yazdıklarımı çok şiir olarak da nitelendirmiyordum. Yazdıklarımın ne olduğunu da bilmiyordum. Bir de ben çok çekingen, içine kapanık, çok sessiz bir çocuktum. Gizli kapaklı yazardım. Yani yazdığım şeylerin yan arkada, yan sıramda yanımda oturan ve önümde oturan iki arkadaşım haricinde hiç kimse bilmezdi. Lise sonunda biraz okulda andaçlar falan olur ya, ya bizim zamanımızda vardı, bilmiyorum hala var mı? İşte o dönemde biraz işte sınıfla alakalı bir iki şey yazdım. Okulla alakalı, öğretmenlerle alakalı böyle talepler üzerine. Arkadaşlar arasında esprili mesela bir kelime verirlerdi. Bununla alakalı da bir şey yazsana diye. Ben hemen yazardım. Biraz o lise sonunda böyle bir tam şiir de denmez ama kelimelerle, kalemle, sözlerle, cümlelerle oynamaya başlamıştım. Öncesinde yazdıklarım saklı olmak kaydıyla ama sonrasında yazdığım her şeyi ben muhafaza etmiştim. Yani hiçbir kitabımın, hiçbir defterimin o kenar boşlukları vardır ya, hiçbiri benim boş değildi diye böyle pasaklı erkek çocukları gibi bütün kitaplarım benim görünüş manasıyla kötüydü. Çünkü derslerde de ben öyle işte sevdiğim bir türkünün bir mısrasını, sevdiğim bir şiirin bir mısrasını ya da o anda aklıma gelen derste tabii kalem kağıt çıkarıp yazamıyorsunuz. O ders kitabımın boşluklarını, kenar boşluklarını doldururdum. Ya böyle kalemle muhabbetim hep vardı. Eskiden şiirden önce mektuplar yazardım. İyi mektuplar yazardım. Deneme tarzında yazılar yazardım. Kompozisyonlarım çok iyiydi. Yani hocalarım çok beğenirdi kompozisyonlarımı. Böyle kalemle olan muhabbetim hep vardı ama bir ismi konulmuş bir şey yoktu. Daha sonrasında böyle derli toplu iş yapmaya başlayınca artık yazdıklarımızı isimlendirmeye başladılar diyelim.
İlk şiirini hatırlıyor musun?
Yazdığım ilk şiir, yani onu net hatırlamıyorum ama mesela bizim sınıfta işte 11B sınıfıydı benim sınıfım. 11B sınıfında 30 kişi vardı ve 30 kişinin içinde geçtiği bir şiir yazmıştım. Okulla alakalı, öğretmenle alakalı. Yani bunların sıralamasını hatırlamıyorum ama şiir diye insanların önüne sunduğumuz, yani gerçi okul ortamında gerekli olan şeylerdi bunlar. Ama sıralama olarak hiç bilemiyorum. Yani ne yazdım?
Şimdi az önce şey dedin Ayla, çok sessiz, çekingen bir çocuktum ben. İşte sıranın evet, ertesinde duruyordum. Sonra ne oldu? O kız çocuğu kalabalıkların içinde şiir okuyan birine dönüştü, radyo programları yapan birine dönüştü peki?
Yani şimdi evet, çok sessiz, sakin, böyle kendi haline. Yani bir köşeye bırak, üç gün sonra gel, o çocuk orada. Böyle bir okul hayatım vardı ama sonra da şunu fark ettim. Aslında mizaç olarak, yapı olarak öyle olmayabilirim. Yani ben biraz hastalıklı, yani sağlık anlamında biraz problemli bir çocukluk yaşadım. O yüzden benim okul hayatım aslında çok yok ve adapte olmada işte zaten 3 gün gidiyorum, bir hafta gitmiyorum. İşte bir hafta gidiyorum, 15 gün gitmiyorum. Böyle bir süreç olduğu için belki de okula ısınamadığım, yani o ortamda zaten çok bulunmadığım için böyle bir rahatlamamış da olabilirim. Yani o hastalığın ve kullandığım ilaçların etkisiyle de etkisiz bir eleman haline de dönüşmüş olabilirim. Yani mizacımda böyle bir şey var mıydı? Böyleydim, sonradan değiştim mi? Şu anda onu çok net olarak kestiremiyorum. Belki normal bir okul hayatım olsaydı o kadar da sessiz ya da o kadar da hocaların, yani Ayla'nın hiç sesini duymuyoruz dediği bir öğrenci olmayabilirdim ki lise sonunda bu biraz öyle oldu. Yani kendi bir arkadaş grubumuzda çok aktif. Mesela ben çok komik şeyler yazardım. Şu anda çok moda ya skeçler. İşte bir demet tiyatro vardı bizim zamanımızda. İşte oradaki karakterlerin üzerinden ben yeniden metinler yazardım. Arkadaşlar çok gülerdi, çok eğlenirlerdi. Ben yazan taraf ama asla oynayan taraf olmazdım. Yani böyle o şeyim yok zaten, yeteneğim. Lise sondaki bu halimi kıyaslayınca önceki okul hayatıma bakıyorum. Belki de bu işte okulla çok sıkı fıkı bağımın olmamasından da kaynaklanıyor olabilir. Ama neticede böyle bir şey oldu. Sonra ne oldu? Beni çok ısrarla işte radyo programı yapıyorum, onda sıkıntı yok. Ama birkaç programa davet etmişlerdi. İşte sahneye çıkmamı, şiir okumamı rica ettiler. Ben çok rahatsız oluyordum. Yani hiç görünmek istemiyordum, sosyal medya kullanmıyordum. Böyle bir süreç geçirdik. Sonra biraz artıyla eksileri biz, İsa var sağ olsun, beraber çalıştığımız arkadaş. Yani işin artı boyutlarını, eksi boyutlarını oturduk, beraber çıkardık. Ya benim şu halimle, şu kimliğimle, bu duruşumla, yani sözümle ya da temsil ettiğim yerle, tarafla olması gerektiğine o zaman kanaat getirdim. Yani buna ikna oldum. Ondan sonra biraz çıktım. Bir de şöyle, bu rahatlık şuradan kaynaklanıyor. Yaptığım şeyden emin olursam çok rahat oluyorum. Çok rahat oluyorum.
Yani yazıda, şiirde en emin olduğum konu.
Evet, yani mesela kötü de olsa herkesin beğenmesi ya da herkesin takdir etmesi şart değil. Yani o kötü de olsa ben yaptığım için içime sinerek çıkardıysam ben onu savunurum. Zaten ya ben herkesin her şeyini beğenmediğim için herkesin de benim her şeyimi beğenmesini zaten beklemiyorum. İnsana insan olma payını her zaman bırakmak lazım. Ben bunu yapıyorum. O yüzden iyi ya da kötü. Mesela çok içime sinmeyen bazen bir şeyler oluyor işte. Arkadaşların işte ricası, isteği falan. En ufak bir eleştiride ben rahatsız oluyorum. Çünkü o benim savunduğum bir şey olmuyor. O yüzden dikkat edersen benim bütün paylaştıklarım, bütün yaptıklarım, gittiklerim yerler iyi ya da kötü. Arkasında durmak istediğim, durabileceğim şeyler oluyor. Yani mükemmel şeyler yazmış yazıyor değilim. Ya da mükemmel şeyler yazdığımı iddia etmiyorum. Ama eğrisiyle, doğrusuyla benim yaptığım şeyler.
Şimdi sen İzmir'de okudun, İzmir'de büyüdün, İzmir'de bir sigorta şirketinde çalışırken aynı zamanda radyo programları yapmaya başladın. Evet. O dönemde İstanbul hayalini kurduğun bir şey miydi? Yani İstanbul'a gideceğim, insanlarla buluşacağım. Neler düşünüyordun o dönemlerde ve neden sigortacı radyo programı yapıyordu?
Şöyle, ben aslında okulu bitirdikten sonra biliyorsun 28 Şubat'ı yeni atlatmıştık o dönemde. İşte ben tarih ya da edebiyat bölümünü çok istiyordum. O dönemde benim puanım da tutuyordu. Yani Çanakkale'de 18 Mart Üniversitesi'ne çok rahat bir şekilde girebiliyordum. Yani puanımız kırılmış olmasına rağmen oradaki tarih bölümüne girebiliyordum. Ama olmadı, yani ben yapamadım. Fotoğrafı da örtülü almadılar. Ya ben o şeyi aşamadım. Zaten sınava da çok zor girmiştim. Sonrasında işte beni rehberlik hocam şuna ikna etti. Dedi ki nasıl olsa bu süreç geçersen öğrencilikten kopma. İşletme, açık öğretimden işletmeye kaydını yaptıralım. Birkaç sene bu iş düzelir, o zaman yeniden denersin dedi. Ben tamam dedim. Yani o anda, çünkü ya o süreci sen de yaşadın biliyorsun. O anda yani bütün hayallerini, ne yapacağını bilemiyorsun. Çünkü bir hedef belirlemişsin, o hedefe doğru gidiyorsun. Son sıra pat diye kafanı bir duvara çarpıyorsun. Şimdi ne olacak? Olayına girdik. Tamam dedim. Sonra benim çok yakın bir arkadaşımın, liseden çok yakın bir arkadaşımın eniştesi avukat ve işte bir ofis açtılar. Ben de o zaman çok böyle çok ciddi şeye girdim. Yani hiç evde durma planım yok ya. Evde ne yapacağım? Üniversiteyi düşündüğümüz için iş hayatı da tabii düşünmüyoruz o yaşta. Dediler o ofiste, dediler işte istersen biraz zaman geçirmek, biraz işte öbür seneye ne bileyim oyalanmak adına arzu edersen dediler Yakup abinin işte ofisinde çalış. Tamam dedim. Ben aslında avukatların yanına işe girdim. Ama avukatlarla sigorta acentesi işte ortaktı ofisleri. Ben bir de işin şöyle bir şey, güzel tarafı var Tuğba. Ben lise 2'ye kadar avukat olmayı çok istiyordum. Sonra lise 2'de vazgeçtim. Çok şükür ki vazgeçmişim dedim. Sonra çok şükrettim. Asla yapabileceğim bir şey değilmiş. Ofiste ben iki iş yeriyle de çalışmış oldum aslında. Ama ben avukatların işini hiç sevmedim. Yani hiç benim mizacıma, yapıma, dünya görüşüme, yaşam tarzıma, fikirlerime asla uygun bir meslek olmadığına kanaat getirdim. İki işi de ben yaparken sigorta acenteliğini yani daha fazla benimsedim ve sigorta acenteliğine biraz daha yöneldim ve sonrasında bir süre sonra da avukatlarla iş manasında ilişkiyi kestim. Tamamen sigorta acentesinde çalışmaya başladım. Sonrasında ben 11 yıldan fazla çalıştım. Tekniker müdür oldum. Yani imza yetkim oldu. İstersem ofis açabilecek belgeler falan oldu. Ama o esnada tabii ben bunu sadece hala geçici olarak yapıyorum. Yani sigorta acenteliği yapıyorum ama bu yine benim hani ruhumla çok bağdaştırabildiğim ya da çok mutlu olduğum bir iş olarak yapmıyordum. Ya yapmam gerekiyordu. İzmir'de de çok alternatifiniz olmuyor.
Evet.
Yani belki son yıllarda biraz değişmiş olabilir ama bir örtülü genç kızın İzmir'de bir iş bulması, çalışması bunlar çok kolay şeyler değildi o dönemlerde. Biraz zaruriydi benim açımdan.
Ayakta durma çabası gibi aslında değil mi?
Kesinlikle. Yani şartlar ne olursa olsun bir şey yapmak zorundasınız. Ama yapabileceğiniz şeylerin sayısı çok az. Yani sizinle aynı fikirde olduğunu iddia eden insanların bile iş manasında görüşleri değişiyor. Yani çünkü müşteri potansiyeli onlar için önemli oluyor bir yerden sonra. O yüzden alternatifim zaten çok yoktu. Niyeyse bilmiyorum, İzmir'de çok da mutlu olmadım ben. İzmir'e bir türlü kanım ısınmadı. Yani ben İzmir'de yaşadım ama böyle İzmir'e ait ruhum hiç oralı olmadı. Hep İstanbullu oldu. Ha, bu arada tabii ben ilk 6 yıl yani 5,5 yıldan sonra sigorta acenteliğimin 5,5 yılından sonra ben radyo programcılığı da yapmaya başladım. Yani son 6,5 yılı ben iki işi aynı anda götürdüm.
Hafta sonları radyo programcılığı
yapıyordum. Hafta sonları radyo programcılığı yapıyordum. Sonra ben işte sahne programları ufak ufak yapmaya başlamıştım. İşte şehirler arası gidip geliyordum. İşimi ona göre ayarlıyordum. Ama bu arada ben hep İstanbul'u çok seviyordum. Yıllık izinlerimi mutlaka Ramazan ayına denk getirip Ramazanlarda İstanbul'a geliyordum. Yani ben tatil, deniz falan hiç öyle bir kültürüm yok zaten. Hep İstanbul'a geliyordum. İstanbul'a geleceğim, İstanbul'a yerleşeceğim, İstanbul'a oturacağım diyordum. Artık o kadar söylemişim ki kimse beni ciddiye almıyordu. Ama sonra bir gün geldim İstanbul'a. İstanbul'da iş buldum. İzmir'e gittim. Baba dedim ben artık İstanbul'da iş buldum. Oraya yerleşeceğim dedim. İstifa ettim oradaki işlerimden. 15 gün sonra da İstanbul'a geldim.
O günden beri de İstanbul'dasın. Evet, şimdi yani seni şiir ekseninde radyo programlarından çok fazla dinleyen olduğunu biliyorum. O dönem ben de radyoda program yapıyordum ve ortak dinleyicilerimiz ve senin kemikleşmiş dinleyici sürekli seni ağırlamam konusunda bana mesajlar gönderiyorlardı. Ha, oradan biliyorum öyle bir kitlen olduğunu. Ama sonra hayatımıza Sol Yanım Acıyor şiiriyle aslında çok önemli bir giriş yaptın. Çünkü biz hepimiz aslında o şairin bir annesi olmadığına, gerçekten böyle çok hüzünlü bir genç küçük bir kız olduğuna ikna edecek kadar iyi bir şiirle karşılaşmıştık. Babam bile senin arkadaş olduğunu öğrendi. İlk sorusu bu oldu mesela, annesi yaşıyor mu diye. Bir Sol Yanım Acıyor'un hikayesini dinleyelim ama sonra şuna da haksızlık edelim istemiyorum. Sen bütün şiirlerini Sol Yanım Acıyor kitabında birleştirdin ve çok güzel şiirler de var o kitabın içerisinde. Biraz bir bunun biliniyor olması belki de hani bu anlamda
konuşuluyordu. Tabii tabii, yani piyasaya ilk çıktığım aslında benim şöyle bir şansım oldu. Yani çok şükür, çok büyük bir lütuf bu. Benim piyasaya çıkan ilk işim Sol Yanım Acıyor Anne. Yaptığım, daha doğrusu piyasaya çıkan ilk işimle biliniyor olmak benim işimi biraz kolaylaştırdı. Benim belki de yani şu sürece girmemin en büyük etkeni Sol Yanım'ın bu kadar sevilmiş ve tutulmuş olması. Yani önce kitap çıktı, sonra Sol Yanım Acıyor şiiri duyuldu değil. Önce Sol Yanım Acıyor Anne şiiri duyuldu, sonra diğer şiirler. Ben o şiir bilindikten sonra yaklaşık 5 yıl sonra kitabı çıkardım. Hatta ilk çok arkadaşlar ısrar ederdi ya, bu manada ne diyelim, profesyonelce düşünen arkadaşlar diyelim. Onlar işte şiir o kadar popüler oldu, işte her yerde dinleniyor, çalınıyor, biliniyor. İşte bu arada kitap çıkaralım şeyine girdiler. Yani beni o manada iknaya çalışmışlardı. Ben onu istemedim. Şöyle olacak. Yani bir şey, bir yerden bir rüzgar geliyor. O rüzgarın önüne yani ne olursa olsun o anda verirsen gidecek.
Ama çok doğru da bir zamanayla, yani o zamanlar şiir albümleri çok moda, müzikle birleştiriyorlar, şahane bir şey ortaya çıkıyor. Mesela şimdi olsa evet, hiç evet. böyle bir kapı da açılmıyor. Ama şöyle, yani çok ilginç bir dönem.
Tabii ki o manada şimdi bir hazırlık olmuş olsaydı, Solya'nın kitabı o dönemde hazırlanmış olsaydı evet çıkarılabilirdi. Ama benim Solya'nın Acıyor Anne çıktığında, o kadar popüler olduğunda, dinlenildiğinde kitaplaşabilecek kalitede gördüğüm şiir sayısı azdı. Yani ben o diğer şiirleri sol yanıma ya da kendime yakıştıramadım. Ben de biraz öyle şey vardır biliyorsun. Yani olması lazım. Önce ben evet bu iyi, bana göre iyi diyebileceğim, arkasında durabileceğim şeyler olması lazım. Yani şunun denmesini istemiyorum. Ama bir sol yanım var ama gerisi de bir işe yaramaz. Böyle densin istemedim. Yani ben şiir kitabı alındığında evet sol yanım bilinen popüler bir şiir ama diğerlerinin de gerçekten hatrı var. Diğerlerinin de gerçekten okumaya değer şiirler varmış denmesi benim için o süreçteki kazançtan çok daha önemliydi. O yüzden bekledim. Yani her şey.
Peki ne hissettin? Mesela her yerde çalıyor, insanlar çok duygulanıyor. Gerçekten pek çok insan bu şiiri okuyor, televizyon programlarında okunuyor. Ne hissettin? Böyle insan şey diyesi geliyor mu? Ya bunu ben yazdım diyesi geliyor mu etrafına?
Yani ben çok utanıyordum Tuğba. Şimdi ilk önce kitap albümde çıktı. Şiir albümünde çıktı. Bedirhan Gökçe yoktu biliyorsun. Bir televizyon programında dedi ki Bedirhan Gökçe, işte herkes şiiri benim zannediyor, benim değil dedi. Yani bu İzmirli, o zaman tanışmıyoruz. Yani simayen bir beni tanımıyor, tanışıklığımız yok. İzmirli bir kardeşimin, Ayla Aydemir isminde bir kardeşimin dedi televizyon programında. Ve biz annem babam ben sofradayız. Annem bir durdu. Bir televizyona baktı, bir bana baktı. Onların da haberi yoktu çünkü.
Oo, inanmıyorum.
Tabii hiç kimsenin haberi yoktu. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi ben de biraz garantici şeyi vardı, ruhu vardı. Bir de utanıyorum herhalde. Ben şiiri göndermişim ama kimsenin haberi yok. İşte albümde okumak istiyor diye aradılar beni ajanstan. Gültekin Bey aramıştı. İşte Bedirhan abiyle görüştük falan. Tamam. Ama daha netleşmemiş, olay netleşmemiş, elime gelmemiş. O yüzden kimsenin de bilmesine gerek yok. Böyle bir süreç geçti. Sonra her yerde duyuldu falan. Şöyle de bir şey var, sen tanınmıyorsun. Hiç bilmiyorsun. Şiirin biliniyor, yani bu şiir benim demiyorsun zaten, diyemiyorsun. Bunun ispatına giremezsin. Ama sonrasında duyulmaya başladı. Biraz kitaptan sonra duyulmaya başladı. Hatta çok ilginç bir şey var. Zamanımız varsa onu da anlatayım. Ankara'dan geliyorum. Ankara'da işte yanımda oturan, Ankara'dan İzmir'e gidiyorum daha doğrusu. Yanımda oturan kız Bedirhan Gökçe'nin CD'sini dinliyor. İzmir'de öğrenciymiş. İşte o haftada onun orada bir sahne programı var. Böyle bir konu oldu. İşte sohbete başladık. Dedi ki ya Bedirhan Gökçe'yi tanıyor musunuz dedi. Onun konseri var dedi. Onun için tatilime biraz erken, işte 3 gün önce gidiyorum dedi. Normalde okulun açılmasına var ama dedi çok beğeniyorum dedi. Bir şiir var o kadar güzel ki dedi, böyle günde 10 kere dinliyorum. Ha dedim, hangisi? Sol yanım acıyor hani, biliyor musunuz dedi. Şimdi o şiir benim diyemiyorsun. Dedim yani biliyorum da çok tarzım değil.
Hey Allah'ım.
Böyle yani. Bir işte program var. Yine İzmir'de bir sahne. Şimdi abdesthanede kadınlar var. Ben de girdim. Abdest alıyorum. Namaz kılacağız. Şimdi o anda bir şeyler konuşuyorlar. Tabii beni tanımıyorlar ya. Bir şeyler konuşuyorlar. İşte program hakkında, Bedirhan Gökçe hakkında, şiirler hakkında falan filan. Böyle ben de orada abdest aldık, namaz kıldık falan. Sonra programa gittik, beni sahneye alınca o kadınların yüz ifadeleri çok farklı oldu. Yani insanların beklediği bir şey olmuyor. Ama şimdi tabii sosyal medya aracılığıyla biliniyor ama o zamanlar daha sürprizdi. Yani bir vergi dairesinde işleriyle alakalı bir problem çıkmıştı. Kadın zaten işte biraz herhalde yaşam tarzımızın dışarıdan belli olmasından kaynaklanan, bazı insanların böyle bir şeyi olur biliyorsun, ön yargısı olur. Böyle bir saygısızca, terbiyesizce de demek istemiyorum ama aslında öyleydi. Kadın böyle iş mi yapmıyor ki, çok basit bir şey yapmıyor ama böyle bekletiyor. Ben de çok sabırlıyımdır, gerçekten çok sabırlıyımdır. Bekledim, hiçbir şekilde ne tebessüm etmekten vazgeçtim, ne kadına carladım, hiçbir şekilde bekledim. Yani o onu yapmak zorunda çünkü. Sonra işte bana bu şekilde davranan kadın dolabını bir açtı. Tuğba. Eskiden slaytlar vardı bilirsin. Bu kadar internet yaygın. Slaytlarda sol yanım acıyor annenin şiir olarak okunduğu. Sen de mutlaka o slaytı biliyorsundur. Böyle sarı bir çocuk fotoğrafının güneşin altında bir çocuk fotoğrafı. Çiçek kokluyor ve o görselin üzerine sol yanım acıyor annenin şiirini bastırmışlar. Ve bu slayt olarak dönerdi. Bana da gelmişti o şiir. Ve kadın onun çıktısını almış, dolabının kapağına yapıştırmış. Şimdi kadına sen bana böyle yapıyorsun ama o işte dolabına yapıştırdığın şiirin sahibi benim diyemiyorsun.
Ben olsam derdim ya. Sen cindeki de sabır yani.
Böyle şeyler işte internet bu kadar yaygınlaşmadan, ben kitabı çıkarmadan önce böyle şeyler çok yaşıyordum. Ama sonrasında tabii birazcık daha iş değişti.
Şimdi Ali, senin yani kitabında dediğim gibi hani okumayanlar varsa da buradan söylemiş olalım. Hakikaten hikaye gibi senin şiirlerin, öyle bir durumu var. Yani bence şiir demek tek başına bir şey, yani tek başına hani Türkiye'de şiir kitapları açısından söylediğimde eksik kalır anlamında söylüyorum bunu. Aslında sen şiirle birlikte bir hikaye yazıyorsun.
Evet.
Ve mesela şiirlerinden birinde testi, duygularını anlatıyorsun ve sol yanımda da aslında küçük bir kız çocuğunun duygularını anlatıyorsun. Yani karşımızda empati gücü fazlasıyla yüksek biri var aslında bakıldığında. Ya, bu nasıl bir şey? Nasıl duyguya giriliyor? Bu ilham dediğimiz şey size nasıl geliyor?
hakikaten ilham çok büyük bir nimet. Çok çok büyük bir nimet. Yani kalemin sahibine hamdolsun. Allah kalemini bu ayeti fark etmemişim. Nasıl olmuşsa yıllar sonra fark ettim. Allah'ım dedim, sen nasıl bir armağan vermişsin. Üzerine yemin ettiğim bir şeyi emanet etmişsin. O yüzden ben yazdığım her şeyden, yani işte sanat toplum için midir falan, işte yüksek seviye, ya bunları geç. Sanat, ya yazdığın her şey eğer sanata giriyorsa, yaptığın iş, ya bunun hesabını vereceksin. Ben biraz onun derdindeyim. Ya şu dönemde insanın, toplumun, bizim işte değerlerimizle alakalı neyse, bizim başımızı ağrıtan, gönlümüzü daraltan şey neyse, karın ağrımız, onunla alakalı bir söz söyleme işi aslında. İlham nasıl geliyor? Yani sadece ilham tek başına yeterli değil. Ben işte evet, hep şuna benzetiyorum. Ben imanı da aynı şekilde değerlendiriyorum. İşte biz doğduğumuzda Allah bizim elimize bir filiz veriyor. Daha doğrusu bir tohum veriyor. İman, işte kalbim temiz olayı nasıl yeterli olmuyorsa, sadece ilham olayı da aynı. Yani elimizde bir tohum var, bir toprak var. Allah küçücük bir şeye, saksıya o tohumu koymuş ve bizim elimize vermiş. Bu tek başına yeterli mi? Tabii ki olmayacak. Onu geliştirmek, devamlı okumak, yani tek kanatlı uçamaz hiçbir kuş. Yani nasip, ilham verilen, insana armağan edilen yetenekler var işte. Bunlar bir kanatsa, çalışmak, üzerine koymak, yeni soluklar edinmek, yeni yollar gözetmek de diğer bir kanat. Ve bu kanadı siz çalışarak bulmak zorundasınız, yapmak zorundasınız. Tek başına, yani Yunus Emre değiliz. Okumadan, hiç okumadan bir şey üretebilen insan sayısı çok çok az. Çok çok az. O da gerçekten Allah dostudur, Allah söyletiyordur yani. Söylemesi gereken şeyleri. Öbür türlü tek başına tabii ki bu yeterli değil. Ama çok büyük bir nimet, çok çok büyük bir lütuf. Rabbim inşallah hakkını vermeyi nasip etsin.
İnşallah. Şimdi Sol Yanım Acıyor kitabında bir şiir var. Çok severim. Yani kitap biraz da merak uyandırayım isterim. Kafi bana diye. Yani muazzam ötesi bir şiir var. Hakikaten oku.
Teşekkür ederim.
Böyle defaatle oku, ben hani gözlerim yaşararak her defasında okuyorum. Ve insanın bu kadar güzel ifade edebileceği, hani Allah'la ilişkisi konusunda bu kadar güzel ifade edebileceği çok az şiir vardır bence. Bu açıdan hani ben de arkadaşım olduğun için ayrıca çok da mutlu oluyorum. Bu şiiri her okuduğumda. Şimdi Karşı Köyün Delisi'nden de bahsedelim. O da bir öykü kitabı.
Ona geçmeden önce çok özür diliyorum. Kafi Bana ile alakalı bir şey söyleyebilir miyim? Kafi Bana şiiri, ben hep şu şekilde söylüyorum. O benim Nisan yağmurumdur. Varmak isteyip de varamadığım, görmek isteyip de göremediğim, olmak isteyip de olamadığım, kalmak isteyip de kalamadığım yerin tarifidir aslında. Yani öyle olmak isterdim. O benim bir özlemimdir, o benim hasretimdir, yüreğimin yangınıdır. Öyle olup o kapıda gerçekten o samimiyetle, o tevekkülle, o şeyle kalmak isterdim. O yüzden benim Nisan Yağmurum'dur.
Vallahi benim de aynı zamanda böyle çok güzel bir şiir, kalemine sağlık. Şimdi Karşıköy'ün Delisi'nden biraz bahsedelim. Bu kitaplar bu arada Nesil Yayınları'ndan evet. son halleriyle evet. çıktı. Son yeni kapaklarıyla birlikte. İnternetten, kitap satılan her yerden Ayla Aydemir'in iki kitabını da okuyabilirsiniz. Karşıköy'ün Delisi de bir öykü kitabı.
Evet.
Hakikaten orada da böyle içinizi... kağıt kesiği haline getirmekte pek mahir Ayla. Dolayısıyla aslında orada da çok hüzünlü hikayeler de var. Karşıköy'ün Delisi'nde zaten kitabın ismi de kendi içinde bir hüzün barındırıyor. Öykü de yazıyorsun.
Evet.
Ama aynı zamanda şöyle bir durum var. Bizim Ayla ile hep konuştuğumuz şeylerden biri bu. Bu kadar kalemi güçlü biri neden bu kadar az yazar?
buradayken de... Açıklaması tembellik.
Niye bu kadar tembelsiniz Ayla Hanımcığım? Bu kadar güzel bir hesabı var bu işin.
Doğru söylüyorsun. Bu konuda gerçekten aslında çok yanlış yaptığımı biliyorum. Ama bilmiyorum, hep böyle içinden gelerek bir şey yapmış, içinden geldiği anda coşmuş ya da bir kitap, iki kitap içinde şöyle bir şey oldu. Şimdi ben önce yaptım, ondan sonra kitaplaştırıldı. Ama şu saatten sonra işte yeni kitap için çalışıyor olmak, bilmiyorum, bendeki o enerjiyi bu mantık ya da ne diyeyim, bu düşünce biraz galiba törpülüyor mu, işte heyecanımı mı azaltıyor ya da kendi içimdeki o samimi şeyden mi beni çok tatmin etmiyor, ondan emin değilim. Yani şey gibi oluyor, iki tane kitabım var, üçüncüsünün çıkması lazım. Ya sanki bir iş yapmış olmak için yapılan bir şeymiş gibi.
Niye öyle olsun canım, okur olarak bekliyoruz evet. yani böyle bir hakkımız
aslında
yok mu okur olarak?
Aslında böyle düşündüğümden de değil yani. Böyle olması gerekiyor değil. Ama işte bu heyecanımı ya da bu verimliliğimi bilmediğim bir şey var. Yani törpüleyen. Tabii bu %99 tembellik de. O %1 kısmı için düşünüyorum.
Evet. Azıcık çalışmışsın, iki kitap çıkmış. Biraz çalışsan kim bilir neler çıkacak yani bunun altından. Buradan bu sanat çıkıyor bakıldığında.
Evet ya, evet, bunu gerçekten aşmam lazım. Bunu gerçekten açmam lazım. Yani böyle işte dediğim gibi, ben hep böyle içinden geldiği anda bir şey yapan, içinden geldiği anda bir yere giden, içinden geldiği anda birileriyle irtibata geçen bir insan olduğum için o içinden gelme olayı beni hep tetikliyor.
Ama işte şöyle düşün, içimden senin kitaplarını okumak geliyor benim. Ne olacak sonra
doğru,
okur olarak?
Doğru söylüyorsun. Bu da bir mesuliyet, bir sorumluluk. Evet, kendin bazen tembellik ihtiyaç değildir ama tembel olabilirsin ama... Üzerine aldığın sorumluluğu da yerine getirmen gerekiyor, değil mi? Yani benim de öyle yapmam gerekiyor.
Kesinlikle.
Doğru söylüyorsun. Yani bu konuda ben senin hakkını da yiyemem. Her seferinde beni uyarıyorsun, her seferinde beni dürtüklüyorsun.
Lütfen yani bir okur olarak da talep ediyorum ama aynı zamanda hani kalem bu kadar güçlü birinin yazmamasını da bir haksızlık olarak
doğru
değerlendiriyorum.
Ama samimi bir şey söyleyeyim mi Tuğba'cığım? Yani artık herkes biliyor. Sen zaten biliyorsun, özelde de konuşuyoruz da. Şimdi biraz da marifet iltifatı tabi derler ya, işte bu kitap sektörünün, işte yayın sektörünün, bakıyorsunuz insanların önce sosyal medyadan kitle oluşturuyorlar, fenomen oluyorlar, bilmem ne oluyorlar. Şimdi sayısına, takipçi sayısına göre insana değer biçilmesi bizim gibi insanları üzüyor.
Doğru.
Gerçekten benim bu manada kırıldığım yerler oluyor. Yani sizin ne yazdığınız artık önemli değil. Kaç kişi sizi takip ediyor? İnsanların bu şekilde değerlendirmesi. Bir kişi ne kadar popülerse yazdığı şey o kadar kıymetliymiş gibi oluyor.
Evet.
Öyle değil.
Ya bir PR projesine de evet. dönüştürüyorlar.
Evet.
Yazana.
Evet. Yani mesela çok popüler isimler var. Hepimizin bildiği, medyadan hepimizin tanıdığı isimler. Aslında yazarlıkla alakası yok. Bunu bir dönem kendi de söyleyen insanlar. Ama sonrasında iş öyle bir raddeye geliyor ki işte başkası yazıyor aslında kitabı. Ya da ki bana 2 hafta önce böyle bir proje geldi, biliyor musun? İşte böyle bir kitabım.
Şaşırmıyorum artık.
İşte bir kitabımız hazır, şair arıyoruz. Önce algılayamadım, nasıl yani dedim. Piyasadan araştırmışlar. İlk kötü bir dönüşüm olacağını düşünmüşler. Kitabı hazırlamışlar. Düşün, bana yazar olarak sadece ismimi bastıracaklar. Dedim ya, böyle bir şey olabilir
Allah
mi? Ben zaten dedim yazabiliyorum elhamdülillah. Yani gerek yok sizin yazmanıza. Ben sizin yazdığınız şeyin arkasına nasıl yazar diye durabilirim. Mümkün mü? Yani böyle insanlar var, işte çok popüler bir kitlesi var. Kitap satar, reklamı olur. Ne yapalım, kitabı biz hazırlayalım. Hem yayın evi kazanır, hem o kişi kazanır. Böyle ya, bunları bildiğiniz zaman, işin uzakta olduğum zaman bu kadar dert değil. Ama işin içinde olduğum zaman ve bunları gördüğüm zaman benim enerjimi de azaltıyor. Ya o kadar emek veriyorsunuz, çok iyi şeyler yapmaya gayret ediyorsunuz, işte reklam olmasın, şu olmasın, işte şöyle denmesin diye elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Ama değerlendirilirken sosyal medyada sizi takip edenlerin sayısıyla değerlendiriliyorsunuz.
Üstelik bu da alınabilir bir şey yani, satın alınabilir
evet,
bir şey.
Evet, hani bir karşılığı da yok yani evet. Ama karşılığı olsa bile, yani karşılığı olsa bile o insan önce popüler oluyor, sonra yazar oluyor. Yazar olduğu için popüler olmamış ama. ve bunlar gerçekten beni, yani işte yazarlar biliyorsun, şair de olursak inşallah özellikle o manada iş yapanlar biraz bu manada kırılgan oluyorlar, alıngan oluyorlar. Ben de alınıyorum, ben bunda kırılıyorum ve öyle bir bu güçte de değilim. Yani ben kalkıp da piyasada bunun şeyini verebilecek güçte de değilim, o mizaçta da değilim zaten. Yani benim yapıma, ruhuma ters.
Anlıyorum ama yine de sen bununla kendi enerjini boşu boşuna bence bitirme. Yine de sadık okurların bence seni bekliyorlar bu anlamda. Çünkü hani sol yanımda bakıldığında az baskı yapmadı yani.
Sol yanım 11 baskı yaptı. Karşı evet. Köyün delisi 6 baskı yaptı. Şükürler olsun.
Evet. Gayet iyi. Maşallah yani. Pek çok o isim olmuş ismin bile o kadar yoktur belki de. Yani hani sosyal medyada görünen öyle söyleyelim. O yüzden bence inşallah yeni kitaplara, yeni şiirlere de gibi olsun. Artık yavaş yavaş sohbetimizin de sonuna geleceğiz ama ben şey sormak istiyorum hala. Bir çok kısa bir yeni şiir isteyelim senden programın sonunda. Böyle bir belki de yeni kitaba heves olur. Hem yayın evini için hem de bizim için, okurlar için. Ama şunu da sormak isterim. Ya bir 5 yıl, bir 10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Nasıl bir hayalin var? Evet, hayal ettiğin şehirdesin, hayal ettiğin işi yapıyorsun ama bundan sonraki hayallerin neler?
Vallahi ben çok uzun vadeli hayal kuran bir insan değilim zaten. Yani benim şu dünyadaki şimdiye kadar planlı programlı yaptığım tek şey de İstanbul olabilir. Onu söyleyeyim.
Yani ben de zaten en çok bunu hayret ediyorum ya Ayla zaten. Bu kadar ayakları sağlam basan, bu kadar yapmadan önce 5 kere falan düşünen biri nasıl bu şiirleri yazıyor? Yani insan hayal et, ya hayret etmiyor da değil yani, değil mi?
Şimdi o şiirlerle alakalı ya da hikayelerle alakalı şöyle bir şey söyleyeyim ben. Az önce de gerçi soru da vardı da atladım galiba ben.
Yani. Efendim? Boyut falan değiştiriyor olmalısın yani.
Bu gerçekten öyle oluyor.
Bu kadar ayakları sağlam basan.
Tuba, gerçekten öyle oluyor. Onu söyleyeyim. Az önce de sormuştun ama soruya birine cevap verirken bu kısmı atladık. Şimdi empati gücü çok yüksek olması gerekir demiştin. Hakikaten öyle. Yani böyle çok az insanla çok samimi oluyorum. Çünkü diyelim ki sen bana bir şeyini anlattın. Ve ben senin ses tonunda, gözlerinde işte anlatırken o samimiyeti gerçekten hissediyorsam, şimdi sen aradan zaman geçiyor, unutuyorsun ama ben unutmuyorum onu. Eğer gerçekten bağ kurmuşsam, o senin anlattığın şeyi hüzünlü bir şeyse, ben kendim yaşamış kadar içim yanabiliyor. Yani uykularım kaçıyor, uyuyamıyorum, işte yemek yiyemiyorum. O duygunun yaşatması, bir insana yaşatması normal olan ne varsa ben yaşayabiliyorum. O yüzden herkese çok sıkı sıkı zaten olmamaya gayret ediyorum. Ben ses tonlarından mesela otobüste, dolmuşta giderken birisi arkada birisini yanındakine bir şey anlattığı zaman dönüp yüzüne bakmıyorum. Ama o ses tonunu ben aylar sonra bir yerde tekrar görsem o olayı hatırlıyorum. Ya acaba şu olay ne oldu diye. bu empati gücü gerçekten biraz şey, kuvvetli elhamdülillah. Zaten öbür türlüsü yapmacık oluyor. Yani ben yazdığımız şiirlerin, ben şairlerin de öyle her şeyi yaşadığına inanmıyorum zaten. Mümkün değil bir adamın 40 kere aşık olması o derece. Ama şöyle bir şey var. Yani o kişi kendi yaşadığı için değil, yaşamış kadar onu içselleştirmiştir. Yani bize inandırıcı geliyorsa. Ben de öyle olduğuna inanıyorum. Şimdi ben geçenlerde bir şey paylaştım. Yüreğimin Delikanlısı şiirini paylaştım biliyorsun. Şehitlerle alakalı işte, ya ben o şiiri gerçekten başka birisinin şiiriymiş gibi dinliyorum ve gerçekten çok içselleştiriyorum ve ağlıyorum ben o şiirde. Çünkü gözümün önünde o şehit çocukları geliyor. Ya bunu da ben yazdım şeyine giremiyorum yazdıktan sonra. Ben de başkaları nasıl...
Senin bir de öyle bir dörtlüğün var değil mi? Sürekli Cahit Zarife olduğunu zannediyorum.
Aa evet, burası dünya, ne çok kıymetlendirdik. Oysa bir tarlaydı, ekip biçip gidecektik.
diye bir dörtlü.
Evet, bu dörtlüğü nerede görürsünüz? Şahit sayfamız Lalay diye bir kere daha ifade edelim.
Evet, evet. Yani gerçi, o olay biraz...
Bir de bir taraftan da güzel bir şey değil mi Ayla? Yani Cahit Zarifoğlu şiiri zannediyor.
Yani benim için onur. Yani Cahit Zarifoğlu'nun kalemine yakıştırılmış bir söz olması benim için onur verici bir şey. Ama tabii ki sosyal medyanın da böyle bir maalesef yanlış tarafı var. Bir şey evet. Çok kolay dağılabiliyor. Geçen Cahit Zarifoğlu'nun oğlu beni takip almış. Bir yerde de okumuşlar. Cahit Zarifoğlu'nun kızıyla bir programda tanışmıştık. Oradan bana dediler ki, daha doğrusu birisi yazmış. Cahit Bey'in Cahit Zarifoğlu'nun kızı bu babama ait değilmiş dedi. Yani bir şey yapmışlar. Cahit Zarifoğlu ile alakalı gece yapıyorlar. Arkadaki afişte bu dörtlük var. Düşün yani Cahit Zarifoğlu diye. Böyle bir şey var. Ama yani artık yapacak bir şey yok.
Hayale gelmiştik. Hayalle bitirecektik. Neler düşünüyorsun, hayalle, neler yapmak
evet,
istiyorsun?
Yani dediğim gibi ben öyle çok uzun vadede hayal kuran bir insan ya da planlı programlı yaşayan bir insan değilim. Ama şöyle bir şey var. Ben elhamdülillah yaptığım şeylerden çok mutluyum. Şu anda yaptığım şeyden, uğraşlarımdan çok çok mutluyum. İleriye dönük tek hedefim ben gittiğim zaman hayırlı anılacak şeyler bırakmak. Yani sözüm, kalemim hem ötelerde yüzek olsun, hem anneme, babama, kardeşlerime mutlu olabilecekleri, yüzek olabileceği, yani onların da benim adım anıldığında yüzlerinin gülebileceği şeyler yapmak istiyorum aslında. Biraz da benim hani çok düşünerek yaptığım diyorsun ya, çok düşünerek, çok temkinli. Biraz budur bendeki olay. Mesela ben yalnız yaşıyorum. Oturup kalktığım arkadaşlarıma bile hep şöyle, babam görmez, İzmir'de yaşıyor, nereden bilecek? Ben tekim, kimse de bana hesap sormaz. Ama ben hep şu duygudayım ya, annem babam görse bu kişiden hoşlanır mı? Şu anda bunu sever mi? Yani burada olmamdan rahatsız olur mu? Bu kişiyle alakalı herhangi bir şey düşünür mü? O şey duygusu, yani onların benimle alakalı memnuniyetleri, rızaları ya da şikayetleri beni bu manada çok terbiye ediyor. Ben hep onu diyorum, Allah'ım ne verirsen hesabını verebileceğimi nasip et diyorum. O yüzden hiç, yani özellikle maddi olarak hiçbir planım yok. İşte ev alayım, araba alayım, hiç bunlara zaten girmem. Ben dünyada geldim gidiyorum, yürürken Allah nasip ederse onlarda olur. Ama özellikle onlar için bir çaba sarf etmem. Ama iş manasında şu çizgide kendimi bozmadan, yarın öbür gün pişman olmadan hem burada hem ötelerde yüz akı olabilecek şeyler bırakmayı nasip etsin Mevla bana.
İş demişken bu parantezi de açalım. Çok yakında programları, radyo programlarına başlayacak.
Evet evet, inşallah. Moral FM'de haftanın 6 günü program yapıyoruz. İşte bu süreçte tabii bütün iş yerleri durduğu gibi bizim de iş durdu. Ama bizim normalde süreçle alakalı da sayılmaz. Radyo taşındı. Bu inşaat, tadilat süreci tam bu virüs sürecine denk gelince birazcık olay uzadı, ama bu hafta zannediyorum artık başlayacağız. Haftanın 6 günü. Hafta içi 7 renk programı, hafta sonu Bir Sevdadır Türküler programı inşallah kaldığı yerden devam edecek. Tabii bu arada ben okullara da gidiyorum. Şehirlerde birçok okulda, birçok yerde derneklerle, STK'larla, belediyelerle hem sahne programları yapıyoruz, şiir dinletileri. Hem de okullarda söyleşiler yapıyoruz. Ya bu manada okullar beni çok mutlu ediyor. Çünkü geçen sene gittiğim bir üniversitede KYK'nın bir programına gittim. Daha 4 sene önce liseye söyleşiye gitmişim, Manisa Demirci'ye. Oradaki öğrenciyi ben Sinop'ta üniversitede gördüm mesela. Oradaki söylediklerimden bahsetti. İşte yaptığınız, söylediğiniz her şey sizin arkanızdan mutlaka geliyor. Ben bugün konuştuğumdan 10 sene sonra da rahatsız olmayacak şekilde ağzından çıkanlara dikkat etmeye çalışıyorum. O zaman çok mutlu olmuştum. Yani hakikaten çok mühim bir şey bu. Siz 4 sene, 5 sene önce bir okula gidiyorsunuz. Sonrasında bir üniversite öğrencisi olarak onunla tekrar karşılaşıyorsunuz başka bir şehirde. Ve sizi gördüğü için mutlu olduğunu söylüyor. Sizin söylediklerinizden mutlu olduğunu söylüyor. Bu bilmiyorum, benim için çok mühim bir şey, yani çok büyük bir lütuf. Allah yüz akı sözler, kelamlar nasip etsin inşallah.
Amin. Önce çok teşekkür ederim programıma katıldığın için. Sonrasında senin böyle hiçbir yerde duyulmamış bir şiirini rica ediyorum. Hem de bu programa özel olsun. Hmm. Sonrasında zaten programı bitireceğiz. Var mı?
Şöyle hazırda? Bir adın Leyla mı diye bir yeni bir şey hiçbir yerde de yazmadım. Belki bir iki satırını sosyal medyada paylaşmış olabilirim. Emin de değilim ama onu okuyayım. Şimdi şöyle adın Leyla mı diye yazdım bir şey. O daracık kaldırımda dayayıp sırtımı sokak lambasına Leyla diye sayıklıyorum. Adın Leyla mı bilmiyorum. Seni gördüğüm yerde içimde kuş sürüsü nöbet tutuyorum. Ah Leyla, aylar oldu bir kerecik gelmedin. Bilmem ki hayal miydin gerçek mi? Seni gördüğümden beri lokmalar zehir, uykular haram, sinemde ateş oldun. Neredesin? Deli diye çıkacak adım. Halime yanar oldu eşim dostum. Leyla'yı gördünüz mü diyecek oluyorum. Sonra yutkunuyorum. Adın Leyla mı? Bilmiyorum. İncecik bir kitap vardı elinde. Göğsüne bastırmış, yürüyordun narince. Şiir kitabıydı fikrimce. Seni anlatacak kadar güzel bir şiir var mıydı içinde? Şimdilerde kitap düşmez oldu elimden. Şiirler dilimden. Kim bilir? Gönlüne değen bir şiir merhem olur sensizliğime. Kim bilir, belki bir şiir çağırır seni, beni çaktığın o yere. Şiirlerin, şarkıların farkı yok. Nasılsa hepsi sana yazılmış. Leyla'sız bir gece, bir gün yok. Leyla, hasret diye boynuma asılmış. Leyla'ya derman, Leyla biliyorum. Adın Leyla mı? Bilmiyorum.
Çok teşekkür ederim.
Ben de teşekkür ederim.
Çok da güzel bir şiir. Kalemine sağlık. Devamı gelsin. Bolca kitap olsun, bolca okur olsun. Instagram'dan seni hangi adresten takip edebilirler? Onu da söyleyerek.
Hayla.aydemir adresini Instagram'dan takip edebilirler.
Tamam. Çok teşekkür ederiz ayrıca programımıza katıldığın için.
Bir sohbet oldu. Epey olmuştu böyle bir muhabbet. İçine girmemiştik. Güzel oldu. Çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize de selam olsun.
Çok teşekkürler.
Görüşmek üzere.
Sevgili dinleyenler, Sol Yanıma Cio ve Karşı Köyün Delisi kitapların yazarı, şair yazar Ayla Aydemir bizlerle birlikteydi. Biraz arkadaş sohbeti, dost sohbetini dinlediniz aynı zamanda. Hem de şiirlerin ve Ayla'nın hikayesini dinledik. Birbirimizin hikayesine uzanan köprüler olduğuna inanan biri olarak hepimiz bu köprülerde karşılaşırsak birbirimize tebessümle bakalım diye mavi dünyayı döndürmeye devam ediyoruz. İnşallah bir sonraki programda yine sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Tuğba Akbey İnan adresinden, Instagram üzerinden bana her zaman ulaşabileceğinizi hatırlatmak isterim. Tüm bu programlarda teknik destekleri için Mücahit Aydemir'e de bir kez daha teşekkür etmek isterim bu vesileyle. Bir sonraki programda görüşünceye dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.